Ayrım 3.
Sayfa 23. İnsandan da Tanrı'dan da öte. Artık bu sonuncu doğuşu olacaktı. Bundan önce tam 550 kez dünyaya gelmişti. Bütün bu yeniden doğuşlarda ve yeniden yaşamlarda daha mükemmel bir varlık olmaya çalışmıştı. İnsanlar arasındaki sonuncu doğuşunu gerçekleştirmek için cennetin yüksekliklerinde hazırlığa başladı. Önce kendisine bir anne seçmesi gerekiyordu. Anne olarak Kraliçe Maya'yı seçti. Kraliçe Maya, Şakya kabilelerinin kraliçesi, Kral Sudonna'nın güzeller güzeli karısıydı. Hindistan'ın kuzeyinde, Nepal'in güneyindeydi. Himalayaların eteklerinde. Milattan önce 560, belki de 563 yılındaydı. O gece Kraliçe Maya rüyasında beyaz bir filin gelip sağ omzuna dokunduğunu ve sonra karnından içeri girdiğini gördü. Fil karnından içeri girmiş ve oraya beyaz bir lotus çiçeği yerleştirmişti. Sabah uyandığında Kraliçe Maya hamileydi. Rüyasını dinleyen astrologlar, yaşlılar, din adamları ve bilge kadınlar gerçeği hemen anladılar. Doğacak çocuk seçeceği yaşam biçimine göre ya dünyaya egemen bir kral ya da büyük bir yol gösterici bir Buda olacaktı. Buda yani aydınlanmış, en yüce bilgeliğe ulaşmış kişi olacaktı. Doğum zamanı geldiğinde Kraliçe Maya sarayı terk edip Lumbini ormanına gitti. Orada ağaçlar eğilip onu kucakladılar ve çocuğunu doğurmasına yardım ettiler. Çocuk annesinin sağ yanından, omzunun hemen altından doğdu. Daha doğrusu sanki merdivenlerden inermiş gibi annesinin içinden dışarı çıkıverdi. Adı Siddhartha Gautama ya da Shakyamuni yani Şakya krallığının aslanıydı. Doğduğu an yüzü güneş gibi parlıyordu. Doğruldu ve başını on yöne çevirdi. Doğuya, batıya, kuzeye ve güneye ve bunların aralarına ve yukarıya ve aşağıya baktı. Ve bütün bu yönlere yöneldi. Adımını attığı her yerde lotus çiçekleri bitmeye başladı. İlk adımlarıyla birlikte konuşmaya başladı. Bu mucizevi doğumla yer gök sarsıldı. İnsanlar büyük bir sevince boğuldu. Körler görmeye, sağırlar işitmeye, kötürümler koşmaya başladı. O güne dek kısır kalmış kadınların rahmi döllendi. Kuru dallar çiçek açtı, meyve verdi. Kurak kalmış toprak yeşerdi. Yeryüzü lotus çiçekleriyle kaplandı. Bütün bunlar ve daha neler neler oldu. Bu mutlu ve şenlikli doğumdan kimine göre 2 gün sonra, kimine göre 7 gün sonra Kraliçe Maya görevini yerine getirmiş olmanın sevinci içinde öldü. Öykünün en sevmediğim yeri işte burası. Kadını koskoca Kraliçe Maya olsa bile yalnızca Buda'yı doğuran bir araç olarak görmesi. Prens Siddhartha'yı kralın öteki karıları büyüttü. Doğruya doğru çok da iyi büyüttüler. Dört dörtlük bir prens gibi. Kahinler hep aynı şeyi söylüyordu. Bu çocuk ya büyük bir kral olacak ya da dünya nimetlerinden vazgeçerse büyük bir din adamı. Babası çocuğun din adamı değildi, kral olması için elinden geleni yaptı. Ona hocalar tuttu, saraylar yaptırdı. Ama aynı zamanda sarayın dışına çıkıp yaşamın gerçek yüzünü görmesini engellemeye çalıştı. Siddhartha Gautama sarayda tüm bilimleri, tüm sanatları öğrenerek büyüdü. Sevmediği tek ders savaş dersleri, dövüş teknikleri ve benzeri şeylerdi. Artık genç bir delikanlıydı. Güzeller güzeli Yasadhara ile evlendi. Ve günün birinde sarayın dışına çıkmak istediğinde kral babasını bir telaştır aldı. Sarayın dışında oğlunu üzecek, onu tedirgin edecek hiçbir şeyle karşılaşmaması için her önlemi aldı ama boşuna. Prens Siddhartha atlı arabasını süren arabacısı Chandaka ile birlikte 4 kez sarayın dışına çıkacaktı. İleride öğreti kitaplarına 4 bakış ya da 4 görüntü diye geçecek olan 4 gezinti. Birincisinde ilk kez çok yaşlı bir adam gördü ve çok şaşırdı. Chandaka ona yaşlılığın herkes için olduğunu anlattı. İkincisinde çok hasta bir adam gördü ve çok şaşırdı. Chandaka ona bu bahtsızlığın herkesin başına gelebileceğini anlattı. Üçüncüsünde ise bir ceset gördü ve çok şaşırdı. Chandaka ona insanların ölümlü olduğunu, bir gün herkesin öleceğini anlattı. Prens Siddhartha sarayına kapandı, artık ağzını bıçak açmıyordu. Bütün neşesi, keyfi kaçmıştı. Yeryüzünde ihtiyarlık, hastalık ve ölüm varken insanlar nasıl gülüp eğlenebilir, nasıl huzur içinde olabilirlerdi ki? Prens Siddhartha 4. gezintisi için sarayın dışına çıktı. Bu kez elinde pirinç kasesi, yalın ayak, başı kabak bir din adamı gördü. Chandaka bu adamın tüm dünya nimetlerinden vazgeçip yollara düştüğünü, gerçeği ve mutluluğu aramak ve onu insanlarla paylaşmak için çile çektiğini anlattı. Daha önce gördüklere, acılara ancak bu yolla karşı konulabilirdi. Prens Siddhartha o anda kararını verdi. Aynı yolun yolcusu olacaktı. Saraya döndüklerinde bir oğlu olduğunu öğrendi. İşte bu bir işaretti. Çünkü her Buda'nın Buda olmadan önce mutlak bir oğlu olması gerekirdi. Ne o minik bebeğin gülücükleri, ne de karısının güzelliği ve tatlı dili onu yolundan döndürmeye yetmedi. Kararını babasına açıkladığında, kral oğlunun saraydan ayrılmasını önlemek için elinden geleni yaptı. Ama yine boşuna, oğluna söz geçiremedi. Ve bir gece tüm saray uykuya daldığında Siddhartha Gautama karısına ve oğluna son kez bakıp prensliğe veda ederek yola koyuldu. Yola koyuldu, söylemesi ya da yazması kolay elbet. Siddhartha Gautama'nın yola koyulması hiç de öyle kolay olmadı. Yani işin içine tanrılar karışmasa hiç ama hiç kolay olmayacaktı. Çünkü köşe bucak nöbetçilerle kaynıyordu. Saraydan çıkmasını önleyecek nöbetçiler, kentten çıkmasını önleyecek nöbetçiler. Ama her nasıl olduysa cennetteki iyi ruhların marifetiyle o anda tüm nöbetçiler uykuya daldı. Yalnız onlar uyusa iyi, tüm kent uykuya daldı. Ve Siddhartha Gautama sevgili atı Kantaka'nın sırtına atladığı gibi saraydan çıktı. Sevgili yoldaşı Chandaka böyle bir anda Siddhartha'yı yalnız bırakamazdı. Zaten uykuya direnen bir tek o olmuştu. Atın kuyruğuna yapıştığı gibi o da yolu tuttu. Kantaka önce 4 nala, sonra gökyüzüne yükselerek kentten çıktı. Dağları ovaları aştılar. Anoma nehrine geldiklerinde Siddhartha yoldaşına ayrılma vakti geldiğini bildirdi. Chandaka saraya geri dönecek ve aileye durumu anlatacaktı. Öyle yaptı. Kantaka prensin sevgili atı ayrılmaya dayanamayacaktı. Zaten dayanamadı ve oracıkta öldü. Cennette yeniden doğacaktı. Yalnız kalan Siddhartha Gautama kraliyet giysilerini çıkarıp attı, sonra beline dek inen saçlarını bir kılıç darbesiyle kesti ve şöyle dedi: "Eğer bu da olacaksam bu saç tutamı havada kalsın. Yok olmayacaksam yere düşsün." Bu sözleri tanrıların kralı Indra duydu ve gereğini yaptı. Saç tutamı havada asılı kaldı. Indra ayrıca ona bir rahibe gerekli olan şeyleri, safran rengi, 3 bez parçası, bir pirinç çanağı, bir su kabı yolladı. Geçmiş yaşamında zenginlik ve şatafat içinde yaşayan prens, artık üzerinde 1 bez parçası, elinde pirinç çanağı ve su kabı yollara düşmüş bir rahipti. Tek başına yola koyuldu. Aydınlanmanın yolunu arayacaktı. Bir uçtan öteki uca savrulmuştu. İnzivaya çekilip Brahman geleneğine uygun olarak çile çektiği, mahrumiyet ve yokluk içinde geçirdiği bir döneme girdi. Bu dönem 6 yıl sürdü. Bu dönemin sonunda gördü ki yalnızca yokluk, mahrumiyet, çile ve acı insanı aydınlanmaya götürmüyor. Tıpkı karşıt yolunda götürmediği gibi kararını verdi. O orta yolu seçecekti, dengeyi kollayacaktı. Böylelikle Brahman yolundan ayrıldı. Bu kararı verdiğinde Ganj kıyılarındaki Notgaya'daydı. Orada sonradan Kutsal Bodhi ağacı adını alacak olan Bilgelik ağacı diye de bilinen bir incir ağacının altına oturdu ve düşünceye daldı. Aydınlığı, bilgeliği elde edinceye dek oradan kıpırdamamaya karar verdi. Kolay olmadı elbet. Şeytanların baş şeytanı Mara, onu yerinden kıpırdatmak, o yeri kapmak için yapmadığını bırakmadı. Mara'nın üzerine yolladığı taşlar, kayalar, ateşli oklar, havada lotus çiçeklerine dönüştü. Mara'nın üzerine döktüğü çamurlar ve küller gül ağacına dönüştü. Mara'nın tüm silahları geri tepiyordu. Sonunda Gautama dayanamadı. Toprak şahidim olsun ki benim aydınlık bilincim senin kötülüğünü yenecek dedi. Ve o anda toprak sarsılmaya başladı, yer yerinden oynuyordu. Bu büyük deprem ve beraberinde gelen sel tüm şeytanları silip süpürdü. Ortalık durulduğunda Mara'nın fili Grikamakala Buda'nın önünde eğiliyordu. O gecenin sabahında Siddhartha Gautama Buda olmuştu. Dünyanın tüm gerçeklerine, tüm gizlerine ermişti. Buda 80 yaşında ölünceye dek tüm bilgilerini başkalarına öğretecekti. Ama şimdiye dek olduğu gibi krallara, prenslere, soylu sınıfın insanlarına ya da din adamlarına değil, herkese öğretecekti. Öğretisini tüm insanlara ulaştırmaya çalışacaktı. Bu da öğretilerini birer dogma olarak değil, bir yöntem, bir yol olarak öğretecekti. İnsanoğlu bu yolu, bu yöntemi öğrendikten sonra dünyanın gerçeklerine ve sırlarına kendisi varacaktı. Bu da insanlara bilgiye varmanın yolunu öğretecekti. Hayır, hayır sevgili okur, Budizm'i burada birkaç satırla sana tanıtmam olanaksız. Budizm üzerine ciltlerle kitap bulabilirsin. Bu alana ne kadar çok merak sararsan, o kadar çok kitaba uzanabilirsin. Ben yalnızca Uzak Asya'nın artık günümüzde pek de uzak sayılmayan yörelerde taşa, toprağa işlenmiş resimleri, suretleri, kabartmaları dile getirmek için yukarıdaki öyküyü sana anlattım. Bu öykünün her anının en ayrıntılı görüntüleri bin bir çeşitlemesiyle her an karşıma çıktı. O yörelerin insanlarıyla dostluk kuracak olursan, davranışlarını, tavırlarını, tutumlarını anlamaya çalışırsın diye de kendimi tutamayıp birkaç ipucu vermekle yetineceğim. Budizm'in ilk adımı dört soylu gerçeği ya da dört yüce gerçeği kavramaktan, bilmekten geçiyor. Buda topluma yaptığı ilk konuşmasında açıkladı. Her şey dukkadır. Dukka yani evrendeki acı. Hayır hayır hemen karamsarlığa kapılmayın. Her şey dukkadır ama dukka çemberini kırmak da yalnızca sizin elinizdedir. Birinci soylu gerçek. Evrendeki acının, insan varlığının ıstırabının bilincinde olmak. Doğum, hastalık, ayrılık, ölüm. Her şey acıdır ama bu acı sonsuz değildir, değişmez değildir. Hiçbir şeyin kalıcı benliği yoktur. Her koşul bir başka koşuldan doğar. Hiçbir benlik sonsuz bir benlik değildir. İkinci soylu gerçek. Bu acının kaynağının bilincine varmak. Acının kaynağı hırstır, arzudur, doyumsuz isteklerdir. Bilgisizlikten ve şaşkınlıktan doğar. Üçüncü soylu gerçek. Hırsı arzuya yenerek acının üstesinden gelinebilir. Açgözlülüğü, tatminsizliği, nefreti, öfkeyi, yalanı yaşamdan uzaklaştırarak dukkha zinciri kırılabilir. Dördüncü soylu gerçek, aydınlanmak ya da nirvana'ya ulaşmak. Acının var olduğunu, acının nedenlerini ve acının yok edilebileceğini bildikten sonra izlenecek yol, 8 aşamalı yüce yoldur. 8 aşama ya da 8 basamak şöyle. Doğru görüş, doğru anlayış, doğru söz, doğru davranış, doğru yaşam biçimi, doğru çaba, doğru bilinçlilik, doğru düşünce. Her aşamanın elbet sonsuz açıklamaları var. İlk ikisinin zihinsel işlevlerle, son ikisinin de meditasyonla ilgili olduğunu, ortadaki dördünün ise ahlak kavramıyla, dürüstlük anlayışıyla örtüştüğünü söylersem, belki de işinizi kolaylaştırmış olurum. İnsanoğlu sanki hiç sonu yokmuş gibi görünen ölüm ve yeniden doğma çemberinden, samsara, geçerken evrenin doğal yasası olan karmanın etkisindedir. Karma tüm eylemlerimizdir. Yaptığımız her şey, iyilik, kötülük, açgözlülük, yalan söylemek, insanlara sevgiyle yanaşmak, dayanışmak, hainlik, yardım etmek, alçaklık, hırsızlık, güzellik, bu yaşamda ya da sonraki yaşamlarımızda bize geri döner. Bundan sonraki yaşamımızda daha iyi ya da daha kötü bir insan olmamıza, daha iyi ya da kötü bir yaşam sürmemize yol açar. Tam tamına ne ekersen onu biçersin, değişimizin karşılığı bir bakıma. Buda'nın öğretisi yüzyıllar boyunca yöreden yöreye yayıldı. Dallandı, budaklandı, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma farklılaştı, kollara ve türlere ayrıldı. Ama dört soylu gerçek ve aydınlanma yolu değişmedi. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Budistlerin daha iyi, daha doğru bir insan olma çabası değişmedi.